Ayrım 4.
Hem de bunu savına göre bile bile yapıyorum. Meletos, buna ne beni inandırabilirsin ne de başkalarını. Öyleyse ya ben onları doğru yoldan çıkarıyorum yahut da çıkarıyorsam bunu bilmeyerek yapıyorum. Her iki halde de yalan söylüyorsun. Bundan başka işlediğim suç bilmeyerek işlenmişse yasa onu suç saymaz. Beni bir yana çekerek ayrıca anımsatman ve öğüt vermen gerekirdi. Çünkü öğütle bilmeyerek işlediğim suçu herhalde işlemekten vazgeçerdim. Oysa sen benimle konuşmaktan, bana öğretmekten kaçındın. Bunu istemedin. Beni mahkemeye yasanın aydınlatılması gerekenleri değil, cezalandırılması gerekenleri gönderdiği mahkemeye sürükledin. Atinalılar, artık anlaşılıyor ki Meletos bu işlerle az olsun, çok olsun kafa yormamıştır. Ama Meletos sen gene söyle, ben gençleri nasıl yanlış yola sürüklüyorum? Yazdığın suçlamadan anladığıma göre gençlere devletin tapındığı tanrıları tanımamayı, onların yerine başka tanrılara inanmayı öğretiyormuşum. Gençleri bozan derslerim bunlardır diyorsun. Öyle mi? Evet, bunu bütün gücümle ileri sürüyorum. Öyleyse Meletos, sözünü ettiğim tanrılar hakkı için ne demek istediğini bana ve bu yargıçlara daha açıkça anlat. Sence ben bir takım tanrılara inanmayı öğretiyormuşum? Öyleyse o tanrılara ben kendim de inanıyorum. Demek ki büsbütün tanrı bilmez değilim. Böyle bir suç işlememişim. Şimdi şunu anlayalım. Sen beni devletin tanrılarını bırakıp başka tanrılara inanmakla mı suçluyorsun? Yoksa tanrılara büsbütün inanmayıp bunu başkalarına da aşılamakla mı? Evet, ben senin hiçbir tanrıya inanmadığını söylüyorum. Şaşılacak şey Meletos, bunu nereden çıkarıyorsun? Herkes gibi güneşin ya da ayın tanrılığına inanmadığımı söylemek istiyorsun? Emin olun yargıçlar, inanmaz. Çünkü güneşin taş, ayın toprak olduğunu söylüyor. Fakat dostum Meletos, sen beni Anaksagoras sanmışsın da buraya çıkarmışsın. Buradaki yargıçları Klazomenaili Anaksagoras'ın kitaplarının bu kuramlarla dolu olduğunu bilmeyecek kadar boş ve bilgisiz mi sanıyorsun? Gençler bu kitapları orkestrada en çok bir drahmiye satın alabilirlerse, Sokrates de bu düşünceleri sahiplenince delikanlılar onunla alay edebilirlerse, bunları neden gelip benden öğrensinler? Doğru söyle Meletos, sen gerçekten benim hiçbir tanrıya inanmadığımı mı sanıyorsun? Zeus'a yemin ederim ki hiçbir tanrıya inanmıyorsun. Buna kimse inanmayacak. Atinalılar, bu Meletos azgını küstahın biri, beni suçlaması da gençliğinden aşağılama olsun diye. Kim bilir, belki de beni denemek için bu bilmeceyi uydurmuştur. Belki de kendi kendine, bakalım bilgin Sokrates işi alaya alıp birbirini tutmaz sözler söylediğimi bulacak, ortaya çıkaracak mı? Yoksa onu da bizi dinleyenleri de aldatabilecek miyim demiştir. Bana öyle geliyor ki suçlamasında bir dediği bir dediğini tutmuyor. Sanki şöyle demiş, Sokrates tanrıların varlığına inanmamaktan, tanrılar olduğuna da inanmaktan suçludur. Buna düpedüz alay derler. Atinalılar, Meletos'un düştüğü çelişkileri benimle birlikte gözden geçirin ve sen Meletos bizi yanıtla. Siz de benim ta baştaki dileğimi anımsayın da alışık olduğum gibi konuşursam ses çıkarmayın. Dünyada bir kimse var mıdır ki Meletos insanlara özgü işler olduğuna inansın da insanların varlığına inanmasın? Şunu söyleyin, Atinalılar kaçamaklı yollara sapmadan beni yanıtlasın. Bir adam bulunur mu ki at yoktur ama atın kullanıldığı işler vardır? Flavtacılar yoktur ama flavtacılık vardır desin. Bulunmaz dostum, bulunmaz. Madem ki sen yanıtlamaktan kaçınıyorsun, sana da buradakilere de ben karşılık vereyim. Ama sen hiç olmazsa şunu yanıtla. Bir kimse var mıdır ki tanrılara özgü işlere inansın da tanrılara inanmasın? Dayım onlara inanmasın da dayım onların gücüne inansın. Hayır, yoktur. Çok şükür, yargıçların zoruyla ağzından bir yanıt alabildim. Demek dayım onluk işlere, bu işler yeni olsun, eski olsun, inanmadığımı ve bunları öğrettiğimi ileri sürüyorsun. O halde söylediğine göre ben dayım onluk işlere inanıyorum. Suçlaman da buna ant bile içiyorsun. Bu işlere inanıyorsam onların varlığına da ister istemez inanmam gerekir, öyle değil mi? Hiç şüphesiz yanıtlamadığına göre senin de aynı düşüncede olduğunu kabul ediyorum. Peki, dayım onları tanrı veya tanrı oğulları olarak alabiliriz, değil mi? Evet, şüphesiz. Öyleyse, söylediğim gibi dayım onların varlığına inanıyorsam, öte yandan da ne adla olursa olsun, dayım onlar bir tür tanrı iseler, bilmeceler uyduruyorsun ve bizimle eğleniyorsun demek de haksız mıyım? Hem tanrılara inanmadığımı ileri sürüyorsun, hem de biraz sonra dayım onlara inandığımı söylemekle tanrılara inandığımı kabul etmiş oluyorsun. Denildiği gibi dayım onlar, tanrıların nimfalar ya da başka analardan doğma piçleri iseler, tanrılar olmadığı halde tanrıların çocukları olduğuna kim inanabilir? Bu katırın eşekle atın yavrusu olduğuna ama eşeğin de atın da var olmadığına inanmak kadar yersiz olur. Hayır, Meletos, sen bütün bu suçlamaları ya beni denemek için kasten çıkarmışsındır yahut da bana karşı ciddi bir suç bulamadığından suçlamana koydun. Fakat inan ki aynı kimsenin dayım onlara özgü işlere inandığı halde dayım onlara, tanrılara, kahramanlara inanamayacağına biraz anlayışı olan hiç kimseyi inandıramazsın. Meletos'un suçlamalarını yeterli ölçüde yanıtladım sanıyorum. Daha fazla savunmaya gerek yok. Bununla birlikte üzerime ne kadar çok kin çekmiş olduğumu düşünüyorum ve yargılanmam gerekiyorsa beni yok edecek olanın bu olduğunu, Meletos, Antios değil, şimdiye kadar birçok iyi insanın ölümüne neden olmuş, belki ileride de olacak olan karalama ve çekememezlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kurbanların sonuncusu herhalde ben olmasam gerek. Belki biri şöyle diyecek: Sokrates, seni böyle zamansız bir sona sürükleyen bir ömürden utanç duymuyor musun? Bana bunu soracak olana açıkça yanıt verebilir ve diyebilirim ki, dostum, yanılıyorsun. Değeri olan bir kimse yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnızca doğru mu, eğri mi, yürekli bir adam gibi mi yoksa tabansızca mı davrandığını düşünmelidir. Oysa sizin gözünüzde Troya'da ölen kahramanların, hele namussuzluğa karşı her türlü tehlikeyi küçümseyen Tetisoğlu'nun bir değeri olmaması gerekir. Hektor'u öldürmek için sabırsızlanırken anası Tanrı ona, yanılmıyorsam aşağı yukarı şu sözleri söylemişti: Oğlum, arkadaşın Patroklos'un öcünü alacak ve Hektor'u öldüreceksin. Ama bil ki onun arkasından sen de hemen öleceksin. Çünkü Tanrı yargısı böyle emrediyor. Halbuki o bu öğüde aldırmayıp her şeyi göze alarak arkadaşının öcünü almadan namussuzca yaşamaya ölümü ve tehlikeyi üstün gördü. Burada şu eğri gemilerin yanında dünyaya gereksiz bir yük olarak maskara gibi durmaktansa düşmanımdan öcümü alayım, arkasından da öleyim. Onun bu davranışında hiç ölüm ve tehlike korkusu var mıydı? En doğru davranış, Atinalılar, Bir kimsenin yeri neresi olursa olsun, ister kendinin seçtiği, ister komutanının gösterdiği yeri olsun, tehlike karşısında direnmek, ölümü başka tehlikeleri değil, ancak namusu göz önünde bulundurmaktır. Atinalılar, benim için de bundan başka türlü davranmak gerçekten çok garip olurdu. Çünkü Potidea'da, Amfipolis'te, Delion'da, seçtiğiniz komutanların gösterdikleri her yerde, her türlü ölüm tehlikesi karşısında bütün yürekliliğiyle duran ben, şimdi kendi düşünce ve sanımca Tanrı tarafından kendimi ve başkalarını denemek için filozofluk göreviyle gönderildiğim zaman, ölüm veya başka bir şey korkusuyla nasıl görevimi bırakıp kaçardım? Böyle bir davranış gerçekten ağır bir suç olurdu. Kendimi bilge sanarak, ölüm korkusuyla Tanrı sözüne baş eğmeseydim, o zaman mahkemeye pek haklı olarak çağrılabilir, Tanrıların varlığını yadsımakla suçlanabilirdim. Çünkü yargıçlar, ölüm korkusu gerçekte bilge olmadığın halde kendini bilge sanmak değil midir? Bilinmeyeni bilmek savı değil midir? İnsanların korkularından en büyük kötülük saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilir? Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak gerçekten utanılacak bir bilgisizlik değil midir? İşte yargıçlar. Ancak bu noktada başkalarından farklı olduğuma inanıyorum. Belki de onlardan daha bilge olduğumu ileri sürebilirim. Ben, öteki dünyada olup bitenler hakkında pek az bir şey bildiğim halde bir şey bilmediğime inanmıyorum. Fakat Tanrı olsun, insan olsun, belki kendinden daha iyi olanlara haksızlık ve başkaldırının bir kötülük, bir namussuzluk olduğunu biliyorum. Ben kötülük olduğunu iyice bildiğim şeylerden korkarım ama iyilik olmadığını kestiremediğim şeylerden ne korkar ne de sakınırım. Onun için siz beni şimdi serbest bırakın. Antiyos size, Sokrates madem ki böyle suçlamaktadır, ona herhalde ölüm cezası vermek gerekiyor. Yoksa bütün çocuklarınız onun öğütlerini dinleyerek büsbütün bozulacaktır demesine bakmayıp, Sokrates, biz Antiyos'un düşüncelerine inanmak istemiyoruz. Seni serbest bırakacağız. Ama artık bir daha böyle herkesi sorguya çekmeyeceğine ve filozofluk etmeyeceğine söz vermek koşuluyla. Bunları yapmakla bir daha suçlandırılırsan öleceksin dersiniz. Kurtulmam için ileri sürülebilecek böyle bir koşula karşı derim ki, Atinalılar, size saygı ve sevgim vardır. Ancak ben size değil, yalnızca Tanrı'ya baş eğerim. Ömrüm ve gücüm oldukça da iyi bilin ki felsefe ile uğraşmaktan, karşıma çıkan herkesi buna yöneltmekten, felsefeyi öğretmekten vazgeçmeyeceğim. Karşıma çıkana her zaman dediğim gibi yine şöyle diyeceğim. Sen ki dostum Atinalısın, dünyanın en büyük gücüyle ve bilgeliğiyle en ünlü kentinin hemşerisisin. Paraya, onura, üne bu kadar önem verdiğin halde bilgeliğe, akla hiç durmadan yükseltilmesi gereken ruha bu kadar az önem vermekten sıkılmaz mısın? Kendisiyle tartıştığım bir adam bu saydıklarıma önem verdiğini söylerse yakasını bırakacağımı ve salıvereceğimi sanmayınız. Hayır, gene soracağım. Onu gene sorguya çekeceğim. Onunla gene tartışacağım. Erdemli olmasının bir sözden başka bir şey olmadığını anlarsam, kendisini değeri büyük olana az, değeri küçük olana ise çok değer verdiği için utandıracağım. Aynı sözleri genç, yaşlı, yurttaş, yabancı, herkese, hele benim kardeşlerim olmalarından dolayı bütün hemşerilerime tekrarlayacağım. Çünkü biliniz, bu bana Tanrı'nın bir buyruğudur. Şuna inanıyorum ki, kentimizde şimdiye kadar Tanrı'ya benim bu hizmetimden daha büyük bir iyilik yapılmamıştır. Çünkü ben genç, yaşlı hepinizi Vücudunuza, paranıza değil, her şeyden önce ruhun en yüksek eğitimine önem vermeniz gerektiğine inandırmaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyorum. Evet, benim görevim size parayla erdemin elde edilemeyeceğini, paranın da genel olsun, özel olsun, her türlü iyiliğin de ancak erdemden geldiğini söylemektir. Ben bunları öğretmekle gençleri doğru yoldan ayırıyorsam, zararlı bir insan olduğumu kabul ederim. Ama biri gelip öğrettiğim şeylerin bunlar olmadığını ileri sürerse yalan söylemiş olur. Bu noktada Atinalılar, Antiyos'a ister inanın ister inanmayın. Hakkımda ister aklanma kararı verin ister vermeyin. Herhalde iyi bilin ki bir değer bin kere ölmem gerekse bile yolumu asla değiştirmeyeceğim. Atinalılar, sözümü kesmeyin, beni dinleyin. Sonuna kadar dinleyeceğinize söz vermiştiniz. Söyleyecek bir şeyim daha kaldı. Öyle bir şey ki, işitince korkarım ki haykırmak isteyeceksiniz. Fakat beni dinlemek sizin için daha doğru olacaktır. Onun için yalvarırım, sakin olun. Bilmelisiniz ki, benim gibi bir adamı öldürmekle bana değil, kendinize zarar vermiş olacaksınız. Bana kimse ne Meletos ne Antiyos zarar verebilir. Ancak kendine zarar vermiş olur. Onlar da kuşkusuz beni öldürtmek, sürdürmek ya da hemşehrilik haklarından yoksun bırakmak gücü vardır. Onlar herkesle birlikte böyle bir cezanın bana karşı büyük bir kötülük olduğunu sanabilirler. Fakat burada onlarla bir düşünemem. Çünkü onların şimdi yaptıkları gibi başka bir kimsenin yaşamını haksız yere yok etmek daha büyük bir kötülüktür. O halde Atinalılar, size Tanrı'nın bir vergisi olan beni mahkum ederek ona karşı bir günah işlemeyin dediğim zaman sizin sandığınız gibi kendimi değil sizi düşünüyorum. Çünkü gülünç bir benzetme yapmama izin verin. Beni öldürürseniz hem büyük hem cins ama büyüklüğünden dolayı ağır ve dürtülmek isteyen bir ata benzeyen devleti yerinden oynatmak için Tanrı'nın başına bela ettiği benim gibi bir at sineğinin bir benzerini kolay kolay bulamazsınız. Ben Tanrı'nın devletin başına sardığı bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, uyarıyor, azarlıyorum, peşinizi bırakmıyorum. Benim gibi bir kimseyi kolay kolay bulamayacaksınız. Onun için size kendinizi benden yoksun bırakmamanızı öneririm. Belki de ansızın uykusundan uyandırılan biri gibi canınız sıkılarak Antiyos'un öğüdüne uyar, beni kolayca vurup öldürebileceğinizi sanır ve Tanrı size acıyıp başka bir at sineği gönderinceye kadar yaşamınızın geri kalanında gene uykuya dalarsınız. Size Tanrı tarafından gönderildiğimin kanıtını mı istiyorsunuz? Ben başkaları gibi olsaydım, yıllarca sizi erdeme yöneltmekle bir baba, bir ağabey gibi teker teker sizin sorunlarınızla uğraşmakla kendi işlerimi boşlamaz, onlara sabırla seyirci kalmazdım. Böyle bir durum sanırım ki İnsan doğasına uygun bir şey değildir. Bundan bir şey kazandımsa ya da yol gösterme ve aydınlatmalarımın karşılığında para alsaydım, bu davranışımın belki bir anlamı olurdu. Fakat şimdi kendiniz de görüyorsunuz ki beni suçlayanların küstahlığı bile bir kimseden para aldığımı ya da almak istediğimi söylemeye varamıyor. Çünkü böyle bir şeyi hiç görmemişlerdir. Bu sözümün doğruluğuna yeteri kadar tanıklık edecek bir şeyim var. Yoksulluğum. Devlet işlerine girerek düşüncelerimi oradan söylemek varken, herkese ayrı ayrı öğüt vermeye, başkalarının işlerine karışmaya kalkışmam, belki size şaşılacak bir şey gibi geliyor. Bunun nedenini de söyleyeceğim. Bir tanrının ya da tanrısal bir ruhun bana göründüğünden çok kez ve birçok yerde söz açtığımı işitmişsinizdir. Meletos'un suçlamasında bununla alay ettiğini de bilirsiniz. Bir tür ses olan bu işaret bana çocukluğumda gelmeye başlamıştı. Bu ses hep beni göreceğim işlerden alıkor ama hiçbir zaman yap diye emretmezdi. İşte beni politikaya girmekten alıkoyan da budur. Bu alıkoymanın da çok yerinde olduğuna inanıyorum. Çünkü Atinalılar, ben politikayla uğraşsaydım besbelli ki çoktan yok olurdum. Ve ne size ne kendime hiçbir iyilikte bulunamazdım. Canınız sıkılmasın ama gerçek şu. Devlette görülen birçok yasa dışı ve haksız işe karşı doğrulukla savaşarak size ya da herhangi bir başka kurula karşı gelen hiç kimse ölümden kurtulamıyor. Evet, ancak hak yolunda çalışan bir kimsenin kısa bir zaman olsun yaşayabilmesi için devlet adamı değil, yalnızca yurttaş olarak kalması gerekiyor. Size hem yalnız sözle değil, daha çok değer verdiğiniz işle de söylediklerimi kanıtlayabilirim. Başımdan geçen bir olayı anlatayım. O zaman ölüm korkusu yüzünden haksızlığa hiçbir zaman boyun eğmemiş, boyun eğmeye ölmeyi yiye tutmuş bir adam olduğumu görürsünüz. Size mahkemeler hakkında belki pek önemli gözükmeyen ama gerçekten olmuş bir olayı anlatacağım. Atinalılar, şimdiye kadar üzerime aldığım biricik devlet görevi halk kurulu üyeliği olmuştur. Üyesi olduğum Antiochus oymağı, deniz savaşından sonra ölenlerin cesetlerini toplamayan 10 komutanın duruşmasında Pritanlık makamında bulunuyordu. Hepinizin sonraları kabul ettiğiniz gibi yasaya aykırı olarak onları toptan yargılamayı önermiştiniz.